Merhabalar, Geçiş Oyunu'na hoş geldiniz. Altı çizili ile karşınızdayız. Ben Mustafa Koç. Bu hafta karşımda Barış Arıkan var. Barış merhaba abi, hoş geldin.
Hoş buldum, nasılsın?
İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Uzun zamandır görüşemiyoruz.
Sesim kötü, onun dışında iyiyim.
Sesine alıştık artık kadro mühendisinde. Çatallı çatallı dinlemeye.
Ya düzelmiyor yani gerçekten. Geçen program söyledim, dermanını bilen varsa yazsın diye. Kimse de yazmadı, böyle devam edecek galiba.
Dermanı birazcık az konuşmak Barış'cığım. Demek ki çok konuşuyorsun. Boğazını, sesini çok
Ya
gördüm.
yok, bağırmamaya da çalışıyorum. Yani milli maç arasına bağırmam falan dedim. İki hafta bağırmadım, yine geçmedi.
Sen bu maç izlerken, senle biz maçta izledik ama şöyle bağırıp çağırdığını duymadım. Hatırlamıyorum hiç.
Ben
Böyle
Galatasaray maçlarında bağırıyorum.
tutamıyorsun yani kendini.
Evet, yani mesela United maçını falan arkadaşlarla izledik. Sonrasında da program çekecektik. Gollerde bağırmayayım, sesim gitmesin dedim. Ama yani programdaki halimi kadro mühendisi dinleyenleri duydu.
Maalesef taraftarlığın profesyonelliğinin önüne geçtiği bir an yaşamışsın. Bu bizi
Biraz öyle oldu.
yani şey özel bir maçtı tabii. Şimdi seni de anlayabiliyorum. Kendimi düşünüyorum. Belki öyle sesimi mahvedecek kadar bağırmazdım
Ya
ama
sorun şu,
yani.
sesim benim. Ben 33 yıldır sesiyle ilgili problem yaşamayan bir insanım. İstediğim gibi bağırırım, ertesi günde normal hayatıma devam ederim. Diyorum, kendimi tutuyorum, böyle gol falan diyorum. Ertesi gün dişi yakarış gibi geziyorum.
Neyse geçmiş olsun, hallolur umarım yakın zamanda. Ama
Artık
doktora gideceksin herhalde.
Türk hekimlerine geçiyorum, evet.
Şey gibi olmuş bu, neydi şarkıcı bir tane ses nodülüyle ünlü, onun gibi olmuşsun sen de.
Gripin'in solisti bir olma mı oğlu mu?
Yok yok, değil ya, daha
O da
ünlü.
burun tanıklığıyla ünlü oldu.
Ha
20 senede burun tıkanık şarkı söylüyor ama başarılı. Ben de seviyorum. İyi de Galatasaraylı.
Şeyle başlayalım istersen yavaştan sohbetimize. Hafta sonu derbi oynandı. Zaten öncesinde biz geçtiğimiz hafta Mali ile de konuşmuştuk. Hani biraz Beşiktaş üzerine bir program yapmıştık.
Mali bol bol totem yapmıştı.
Ya totem değil. Biz hani bir gördüğümüz bir gerçeklik üzerinden konuşmaya çalışıyorduk. Sen de kadro mühendisine hani bu kadar da şey yapmayın. Hani sonuçta bu takım sorun çıkarmaya çalışacaktır demiştin. Evet, ilk 15 dakika Beşiktaş sorun çıkarmaya çalışır gibi yaptı. İyi geçişler yapmaya çalıştı. İyi basıp hızlı çıkmaya çalıştı ama o kadardı şeyi. Galatasaray sonra önde gerçekten her zaman yaptığı baskıyı yapmaya birazcık başlayınca işler değişti. Yani zaten oyun kurma yönünde sadece defansta değil, orta sahada da mahir bir takım değil Beşiktaş. Sahip olduğu kadro yapısından dolayı. Bu azıcık da hani Galatasaray sonuçta bu ligin en iyi pres takımı diyebiliriz rahatlıkla. Birazcık bu önde baskıyı gösterdiği zaman herkesin eli ayağını dolaştı. Saçma sapan hatalar yapıldı ki Galatasaray aslında nereden bakarsan bak çok da yenmek için çaba sarf etmesine gerek kalmadı maçta. Ya Beşiktaş her şeyi yaptı zaten hani. Maçın
Ya
gitmek
Burak
yönünde.
Yılmaz maçı vermek için elinden geleni yaptı.
Ya evet işte ben geçen hafta da onu anlatmaya çalıştım. Yani bir şey yap yani şu kadroyla bir şey dene. Hani onu görelim yani. Bana çok ilginç geliyor. Yine aynı tas aynı hamam. Bu kadar oyun kurmada yeteneksiz bir oyuncu topluluğuna hala defanstan işte pasla oyun kurarak çıkmaya çalışmak. Hele ki deplasmanda Galatasaray ya karşı yani bu kadar preste iyi olan bir takıma karşı bunu sürekli maç sonuna kadar denemeye çalışmak çok ilginç. Sonunda da zaten işte mağlubiyet geldi. Diğer taraftan bakınca da Galatasaray'da Fenerbahçe takibini sürdürmüş oldu. Önemli bir maç öncesi, Bayern Münih maç öncesi bir derbi galibiyetiyle şu an hani gözler oraya çevrilmiş oldu. Sen nasıl gördün derbi maçını? Oradan başlayalım abi.
Öncelikle Burak Yılmaz'ın teknik direktörlük yapamayacağını gördük Beşiktaş'ta. Yani o kadar saçma ki yaptı. Manchester United'ın yapamadığını işte Hacı Ahmetoviç, Amartey ile falan yapmaya çalıştı. Yani Galatasaray önde basarak Manchester United'ı yendi. Saçma sapan pasta çıkına. Belki ayağı dünyanın en iyi kalecilerinden Onana'ya hata yaptırdı. Beşiktaş bunu çok daha kısıtlı oyuncularla yapmaya çalıştı. Hiç uzun vurmadı. Sonra mesela ben şeyi anlamadım. Tam 10 kişi kaldı Beşiktaş. Yani o takımdan en son çıkacak adamlardan biri Raşit Say'dı. Çünkü temposuyla, takım oyununa katkısıyla, yani direnciyle bir şey sunabilirdi. Gezzal'ı tuttu. Yani sarı kart görmüş. 2-3 tane de sarı kart görmeye yol açabilecek faul yapmış. Tayfur'u tuttu. Ama Raşit Say'ı çıkardı. Yani onu da hiç anlamadım.
İkinci en çıkmaması
Yani
gereken adam Abubakar, onu da çıkardı.
Abubakar'ı çıkarıp Cenk'i aldı. Yani ben hiçbir şey anlamadım yaptıklarından. Maç hazırlığı da Yani dediğim gibi bir zayıf bir hazırlığı vardı. Yani Galatasaray lig maçlarını ya bir yerde bu patlayacak ama Beşiktaş'a karşı dahi yeterince oynuyor. 1-0 öne geçti. 10 kişi bıraktı, dediler ki biz rölanti bunu şey yapalım.
Evet.
Öyle götürelim. 1-1 oldu. 15 dakika yine bir saldırdı. 2-3 pozisyon, bir penaltı. Yine maçı aldı, geri çekildi. Bitirdi maçı.
Hele şey, ikinci yarının başında Galatasaray mesela, herkes şey diyor. Yani insanlar da görmüyor mu? Öyle mi görmek istiyor? Beşiktaş çok iyi başladı 10 kişi ikinci yarıya. Hayır, Beşiktaş iyi falan başlamadı. Galatasaray topu almadı, sadece bıraktı yani topu Beşiktaş'a. Beşiktaş orada oynuyormuş gibi göründü ama bir şey de oynamadı yani. Sonra işler işte golden sonra ters gitmeye başlayınca Galatasaray tekrar hani yüklenmeye başladı, senin dediğin gibi. Zaten çok hata yapmaya müsait bir defans hattı var. Hele o Ersin'in, yani o bizim golü atmadan önceki o işte arkadan Torreira baskı yaparken o pasla işte kaleden çıkmaya çalışması falan, yani bunlar çok acayip işler ya. Ben gerçekten yani anlayamıyorum. Dediğin gibi işte ben geçen hafta da demiştim, yani bu Burak Yılmaz'ın olmayacak belli. Ya belki standart vasat bir teknik direktör olabilir, kendini geliştirebilirse. Çünkü futbolculuk kariyerinin başı da böyleydi. Sonradan kendini geliştirmeye başardı. Bir
Ya
şeyler
bir de bir şey
başardı.
söyleyeceğim Mustafa.
Belki teknik
Yani,
direktörlük kariyeri de öyle olur.
ya ben şunu anlamıyorum gerçekten. Bu teknik direktörlük işleri, menajerlik işleri Türkiye'de çok hafife alınıyor.
Tabii canım,
Burak
kesinlikle.
gerçekten çok önemli futbolcuydu. Ama yani futbolu bırakıp İlkay Şenol Güneş'in yardımcılığını yapıp Beşiktaş gibi milyon eurolar harcamış bir takımın başına 2-3 sezonun en kritik 2-3 ayında getirilemez. Yani Şenol Güneş'in başka bir yardımcısı olur, altyapı hocası olur ama bu kadar da kolay değil ya.
Evet, değil yani, hiç hazır değil zaten, belli yani, o sağ kenarında duruşundan bile belli. Böyle bir büyük maçta da bir kez daha görülmüş oldu. Şey de ilginç yani, senin dediğin gibi bu aslında bir taraftan da ligin kalitesinin nereye geldiğini de gösteriyor. Yani Galatasaray'ın yeteri kadar oynayarak şu an ligi götürüyor olması, ki yani sonuçta ligin en büyük 3 takımından ikisi birlikte karşı karşıya geldi. Yani bu maçta bile Beşiktaş'ın ne kadar geride kadro kalitesi olarak, oyun kalitesi olarak geride kaldığını, fizik olarak geride kaldığını da gösteriyor. Bir
Şunu soracağım
taraftan
sana.
buyurun.
Böldüm. Geçen sene Galatasaray'ı 3-1 yenen Beşiktaş'la cumartesi günkü Beşiktaş arasında kaç oyuncu vardı?
Sayıs yerine Amartey vardı.
O bayağı büyük bir fark. O
Masuaku
çok büyük bir
yerinde
fark.
Bahtiyar vardı. Orta saha aynıydı. Ha
Redmond
yok.
yerine Raşit'sa vardı.
Evet. Redmond o maç ilk 11 oynamış mıydı onu hatırlamıyorum. Sonradan girmiş olabilir.
Bir de Tayfur oynuyordu Salih yerine galiba.
Salih yer yok. Salih vardı o maç. Solda Cenk vardı. Raşit'sa yerine Cenk vardı. Sağ tarafta herhalde dediğin gibi Redmond oynadı galiba ama sonradan da girmiş olabilir. Çünkü genelde
Şunun için
sonradan.
söyledim. Şunun için söyledim. O takımlar aslında çok büyük bir fark yok. En azından ciddi para harcandı. Yani bence Raşit iyi bir hamle. Onun dışındakiler sıkıntılı. Ama bu yani Amartey'i neden aldı Beşiktaş? Ben çok merak ediyorum. Bir de Beşiktaş'ın transferlerini kim yaptı?
Beşiktaş'ın transferlerini Ceyhun Kazancı yaptı büyük bir çoğunluğu.
Şenol Güneş neresindeydi?
Şenol Güneş, ya Şenol Güneş genelde isim vermiyor. Şenol Güneş bölge ismi, yani pozisyon ismi ve ihtiyacı olan profili belirliyor. Genelde öyledir onun. Ben Şenol Güneş'in isim verdiğini bu zamana kadar hiç duymadım. İsim
İsim
verdi bu
köşe.
sezon gerçi. Talisca'yı istediğini söyledi. Onun dışında Şenol Güneş genelde isim vermiyor. Hani yani benim dışarıdan bildiğim kadarıyla. Ama
Onun verdiği isimler belli. Quaresma, Burak Yılmaz, Volkan Şen, Tolga Zengin.
şimdi şöyle
Onlar da futbolu bıraktı maalesef.
bak
Onun
çok
için isim
ciddi,
vermiyordu.
şimdi bir önceki maçla, evet, Galatasaray'la oynadığımız en son maç Vodafone Arena'da 3-1 Beşiktaş'ın kazandığı maçtı. Ama şöyle çok ciddi bir fark vardı iki maç arasında. Beşiktaş geçen sezon tamamen geçiş oynamaya odaklı bir takımdı. Oyun kurmaya çalışmıyordu. Defanstan da oyun kurmaya çok fazla uğraşmıyordu bununla. Çünkü o takımın gerçekliğini Şenol Güneş kabul etmişti, sonradan geldi ve bütün sezonu o şekilde tamamladı. Ama bu sezon tabii ki yine geçiş seviyor Şenol Güneş. Bir taraftan bunu oynamaya çalışıyor ama daha çok istediği hücumcu ve oyun kurarak rakip sahaya yerleşen bir takım. Ama öyle bir kadro yapısı yok. Maalesef öyle bir kadro oluşturamadı. Ve bunu ısrarla oynatmaya çalışmak aslında buradaki saçmalık. Ya bu takım bunu oynayamaz. Mümkün değil. Bu kadronun gerçekliğini de kabul edip ona uygun bir şey ortaya çıkarması gerekiyordu. Çıkaramayacağını anladıktan sonra zaten vazgeçti ve istifa etti.
Ama Galatasaray maçında geçiş oyunu oynayabilirdi Beşiktaş.
Oynayabilir
Tam
de
İstanbulspor'a karşı oynayamaz ama Galatasaray'a karşı oynar.
oynar ama işte zaten Burak Yılmaz'daki olmaz ya da işte neden denemiyor başka bir şeydeki isyanım bu. Yani tamam Şenol Güneş bu gerçekliği göremeyecek artık yeterlikte olmayabilir. Belki geçen sene gördü bu sezon görmüyor belki ya da ısrar etti inat etti. Yani sen bir başka göz olarak hala aynı şeyi deneyemezsin yani. Bu bana çok saçma geliyor. Yani ilk maç yani bunu kabul etmesen de yok hocaya saygı maygı hadi neyse tamam dedik. Bu maçta da sen deplasmanda Galatasaray'a karşı oynuyorsun. Galatasaray'ı hiç mi izlemedin yani 2 sezon? Galatasaray'ın nasıl oynadığını hiç mi görmedin yani? Hala daha deplasmanda sen kaleden yan tarafa pas atarak falan çıkmaya çalışmak yani bu kadar saçmalık bilmiyorum yani ki
Ya
orta sahada fiziki olarak birazcık Galatasaray'ı zorlayabilecek futbolcu yani Gedson var, Amir var. Sonradan şeyi soktun, Chamberlain'i soktun. Yani bu adamlar fizik olarak da hani senin attığın uzun toptan sonra o topa koşabilecek adamların da var yani. Sen bu
basitçe sola Cengi, ileriye Abubakar'ı koy. Sağ Raşit, ortaya da bu üçlüyü de hadi kabul edelim. Fizik dirençli. Şişir topu Cengi'yle şeye.
evet, bu kadar.
Abubakar'a, sekenlere bas.
Bu kadar.
Mutlaka pozisyon bulursun.
Bu kadar yani. Bu ki Rozier de çok uzun süredir ilk defa bayağı da iyi bir maç çıkardı. Bence Zaha'ya karşı fena değildi. Bir ya da iki kere falan hani böyle geçilmiştir. Çok ciddi defansif olarak da hani Zaha'yı kontrol etmeye çalıştı. Zaha çıktıktan sonra zaten hücum olarak da çok bence bayağı bir şeyler yaptı. Çünkü Zaha sahadayken yani neredeyse hücum aksiyonlarının hiçbirinde ileriye çıkmadı. Zaha'nın varlığı yetti yani onu durdurmak için. Ama sonrasında daha çıktıktan sonra hücum aksiyonlarına da girdi ki bir asist yaptı bir tane de 2-1 iken biliyorsun kaçırdı bir pozisyon direkt dibinde. Ki ben bilmiyorum hani bu söylediğim belki saçma görünecek ama ben açıkçası Onana'dan ve Rebic'den de bir şeyler çıkacağına inanıyorum. Rebic kötü bir futbolcu değil. Hala daha neden denenmiyor bilmiyorum anlamıyorum yani benim bu aklım almıyor. Yani bu kadar kötü değil bu adam ya. Yani fizik olarak da hala çok kötü olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani Cenk'ten daha ya da Gezal'dan daha kötü değildir herhalde fizik olarak. Ya bu adam neden hala denenmiyor? Çok garip geliyor bana. Ki ben Onana'dan da bir şey çıkacağına inanıyorum. En azından şunu deneyebilirsin ya. Hani pivot koy onu 6 numaraya. Amir'le Gedson'u dene. 8'de 2 tane 8. Yani bu kadar bilmiyorum çok ilginç geliyor bana başka şeylerin denen olma. Ki Onana'ya neye göre karar verdik biz bu adam kötü bu takımın oyuncusu olamaz. Yani o 15 dakika falan izledik biz Onana'yı herhalde. Değil mi?
Mustafa,
Ben mi
senin emeklilik
kaçırdım?
olup uzundur. O Onana transferiyle ilgili bir şey duydun mu?
Yok hiçbir şey duymadım.
Ben şöyle duydum Beşiktaş camiasına yakın kaynaklardan. Onana'nın Türkiye haklarını elinde bulunduran kişiyle Şenol Güneş'in menajeri aynı mıymış, bir ilişki mi varmış? Orada bir çetrefilli bir şeyler olduğu söyleniyor.
Ama Şenol Güneş'e Ceyhun Kazancı önermiş. Yani Şenol
Bilmiyorum.
Güneş hani ondan
Ama
sonrasında
bu transfer bir garip yani. Bu transferde bir saçmalık var.
ya bak ben orada yani şöyle bak ben şunu diyorum. Yani biz Onana'yı neye göre karar verdik iyi olmadığını? Hani
Demir Ege kadar olmayacağına nasıl karar verdik mesela?
ben bunu anlamıyorum. İzlemedik ki abi. Ben ya da ben mi kaçırdım? Yani 15 dakika falan izledik biz toplamda Onana'yı. 15 hadi 20 dakika olsun. Neye göre karar verdik yani? Ben hani kötü de olabilir evet. Yani Süper Lig kalitesinde ya da Beşiktaş kalitesinde bir futbolcu da olmayabilir. Eyvallah. Ama bir şeylerin denenmesi gerektiğini düşünüyorum sadece. Yani Amir geldi bir 6 numaraya konuldu. Başka bir şey denenmiyor bu adamla. Ya senin eli ayağı düzgün pas yapabilecek kadrodaki yani önemli isimlerden bir tanesi. Yani bu adamı oradan çıkarıp oraya Onana'yı koyup ya da Demir Ege'yi koy. Yani bir şeyler denensin. Anlatabiliyor muyum? Hani buradaki şeyim sadece bu. Hani derbinin bu kısmını yavaş yavaş kapatalım istersen. Şimdi Beşiktaş'ta bugün şey de belli oldu zaten artık. Geçtiğimiz hafta konuştuk ama seçim tarihi belli olmadığı için.
Bir özür borçlusun bana.
Neden?
Ben Emre Koca da aday olacak ve kongrede bir karşılığı var dediğim zaman sen bana ya Barış da ne biliyor Beşiktaş camiası? Ben ciğerini bilirim. Yok Mali kongre üyesi. Ben Hasan Arat'ın ekibindeyim. Bunun nereden haberin oluyor dedin. Ama gel gör ki ortaya çıktı.
Hani abi nerede adaylığı?
Emre Koca
Açıkladı
da
mı?
Beşiktaş başkan adayı.
Nerede? Açıklandı mı? Biz mi bilmiyoruz?
Bütün Beşiktaş'a yakın kaynaklar
Abi şimdi
açıkladı.
kaynak maynak bilmiyoruz. Daha resmi hiçbir şey yok. Şu an resmi tek aday olduğunu açıklayan Hasan Arat ki bugün seçim tarihi açıklandıktan hemen sonra artık imza toplanmaya da başlandı. İşte nerelerde onlar da
İmza verdin mi?
duyuruldu Hasan Arat tarafından.
İmza verdin mi Hasan Arat'a?
Ben mi?
Aha.
Yo, benim kongre üyeliğim yok ben.
Yani düşünüyor musun olmayı?
Ben düşünmüyorum açıkçası. Yani Türkiye'de bu spor yönetim işi bu profildeki insanlarla devam ettiği sürece öyle bir düzenin içine girmek istemiyorum açıkçası.
Geçiş oyununa bir tane Fenerbahçe, bir tane Beşiktaş kongresi yeter mi?
Yeter. Aynen. Mali bizi
Mali
kongrede.
zaten 10 tane Beşiktaşlı gücünde.
Mali bizi
Deplasmana da gitmiş
kongrede.
zaten arenaya. Bize diyor ki
Gerçekten.
kesin yenileceğiz. Şöyle böyle bir baktık şeyden arena neydi bizim stadın adı?
Rams
Rams Park'tan
Park.
story'e Beşiktaş ölmeye geldik falan diye story atıyor.
Adam gerçek taraftar. Yani sevinmek için sevmeyenlerden. O
Ya
yüzden
orada bile
en kötü
50
günde
bin
bile Beşiktaş
Galatasaraylı'nın
diyenlerden.
arasında 50 bin Galatasaraylı'nın arasında maç mı kaldı? Evde olsa izlemeyecektik. Şimdi zorla izleyeceğiz diye totem yaptı. Birbirine de getirdi.
Bu Bülent Uslu'nun 50 bin Galatasaraylı'yı susturdu Beşiktaş taraftarı dediği taraftar bizim Mali işte.
Tabii. Yani
Tek
Mali
başına.
25 tane Galatasaraylı ediyor bir tane Mali en az.
İşte böyle gerçek taraftarlar Türk futbolu için önemli.
Mertişko da evde ayağını uzatıyor. Galatasaray propagandası yapıyor.
Şey diyeceğim. Şimdi tabii sen Emre Kocadağ hakkında geçen hafta da söyledim. Yani senin bizden daha fazla bilgin var. Kaynağın sağlam gördüğüm üzere.
Benim birçok Beşiktaş kongre üyesi tanıdığım var. Galatasaray'dan daha çok.
Yani şöyle, ya bu hani bilinen bir senaryo ya da işte ilk karar alındığından bu yana dillendirilen bir senaryo. İşte Ahmet Nur Çebi'nin aday olmayacağı ama açıktan ya da arkadan Emre Kocadağ'ın aday olup ona destek vereceği de söyleniyor. Çünkü Ahmet Nur Çebi şu uzun zaman önce kulüpten bütün alacağını da alıp o işi de bitirmiş, kapatmış. Herhalde hazırlık yapmış zaten. Bu iş iyiye doğru gitmezse ayrılırım gibisinden hazırlığını da yapmış. O yüzden muhtemelen Emre Kocadağ'ı destekleyerek tekrar aynı düzenin devam etmesini sağlayacak. Çünkü
Mustafa.
kendisini aslında Emre Kocadağ daha seçildiğinde kendisini de temize çekeceğini düşünüyordur muhtemelen. Düşüncesi odur diye düşünüyorum.
Yani benim bir Emirgan Sütiç'te çalışan bir yakınım var. Ondan aldığım bilgiye göre ki Espresso Lab'da çalışan bir yakınımla da teyit ettirdim. Emre Kocadağ'ın adaylığı hayırlı olsun Beşiktaş'a.
Bu saydığın mekanlar Beşiktaş Kongresi için, Beşiktaş Kongresi'ne yön veren mekanlar mı?
Yok, o ayrıca teyit etmek için. Emre Kocadağ'ın olduğu için bunlar.
Arkadaşım,
Yani
önceden
Mali...
bu işler Pepper Moon'da belli oluyordu. Şimdi Emirgan Sütiç'le Espresso Lab'da mı belli oluyor?
Evet, artık oralara düştü Beşiktaş.
Neyse, inşallah Hasan Arat'la, o da kendisi de, ya işte bu çok popüler söylemleri de sevmiyorum yani, çok beylik laflar ama işte Beşiktaş tekrar eski şey günlerine geri dönecek falan yani. Neyse, şimdilik şu düzenden bir kurtulalım da umarım
Ya Hasan
sonrası
Arat
daha
çok
güzel olur.
çok saygıdeğer bir insan.
Kesinlikle.
Bir spor adamı yani değerli bir insan da yani ekip çok önemli. Benim gördüğüm bütün başarılı yönetimlerde ekip çok iyiydi. Sonra aynı başkanı ekibi dağıtıp daha zayıf bir ekibe geçtiği zaman dağıldı ve hep o başkan işte sapıttı gibi falan algılandı. Aslında öyle değil. Bir
Tabii
başkan ne
tabii ki.
olacak? Maddi manevi bir şey değil. Ekibini de görmemiz lazım.
Umarım iyi bir ekiple. İşte şöyle bir şey var. Spor camiasında senin dediğin gibi bir saygınlığı olan bir insan. Aynı zamanda iş adamı da. Yani etrafına senin dediğin tarzda bir insanları toplayıp eli ayağı düzgün iyi bir yönetim kurabileceğini düşünüyorum. Yoksa işte benim dediğim dedik her şeyi ben yapacağım düzeniyle bir yönetim kuracağını düşünmüyorum. Aklı başında bir insan. Şey de beni aslında umutlandırıyor. Yani senin dediğin tarzda bir yönetim kurup bir de dünya çapında da ilişkileri, bağlantıları sağlam ve iyi olan bir insan. O bir taraftan da beni umutlandıran bir şey. Çünkü Fikret Orman döneminin de en azından son döneminden önce onu başarabilmiş bir yönetim vardı. Yani o bağlantılarla, hani o hep şey diyoruz ya, ya kulübün çehresini yüzünü değiştirmeyi başarmış ama Ahmet Nur Çebi geldikten sonra her şey tepe taklak eskiye döndü tamam. Yani o algılar da çok değişmişti o zaman. Şimdi tekrar geriye döndü o algılar. Tabii burada özellikle bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe, geçen sezondan başlayan Galatasaray'ın, bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer döneminde yaptıkları, kadro kalitesini birden çok yükseltmeleri, Beşiktaş'ın bu konuda çok çok geride kalması da bu algılar konusunda etkili.
Ama
Ama
Mustafa
yani
yani Beşiktaş da az para harcamadı ve şöyle oldu. Başta harcamak istemediler. Sonra da abuk sabuk yerlere harcadılar. Aslında Beşiktaş'ın geçen seneki kadrosuna Redmond yerine bir sağ kanat, işte para da kazandıkları Saiss yerine bir iyi bir stoper, orta sahaya bir tane oyuncu alsaydı Beşiktaş zaten Anadolu takımları çok kötü bu sene. Ligdeki pek çok maçını kazanarak ilerlerdi. Hiç gerek yoktu yani.
İşte iş bilmezlik maalesef buraya götürüyor abi. 2 hafta üst üste çok fazla Beşiktaş konuştuk. Derbi üzerinden de yine muhabbet Beşiktaş'a kaydı daha fazla. İstersen bu hafta Avrupa Kupaları haftası. 3 takım da Avrupa Kupası'nda maçlar oynayacak ki ilk Galatasaray Bayern Münih deplasmanına gidiyor. Önemli bir maç. Bu arada Icardi'nin de herhalde Gezal'la girdiği pozisyon sonrası bir darbe almıştı. Bir sakatlığı var. Yarına yetişecek mi, oynayacak mı? Emin değilim ama sence yarın Galatasaray'ı ne bekliyor? Onu bir konuşalım biraz.
Bir kere Galatasaray rahat bir şekilde çıkacak maça. Çünkü Bayern Münih hedef maç değil. Yani Bayern Münih 2019 yılından beri Şampiyonlar Ligi gruplarındaki bütün maçlarını kazanan, sadece Atletico Madrid'e deplasmanda berabere kalan bir takım. Mesela geçen sene grubunda Şampiyonlar Ligi finali daha sonra oynayan Inter ve Barcelona vardı ve Victoria Pilsen vardı. 6'da 6 yaptı. Ondan önceki sene de öyle. Yani acayip bir takım. Yani grubuna düştüğü zaman biliyorsun ki bu takımla oynamanın grupta 18 puan da alacak. Biz geri kalanlarla ilgilenelim. Galatasaray da son Manchester United maçını kazanarak aslında maça rahat çıkmayı sağladı. Yani şey güzel bir şey bir kere. Şampiyon grubuna düşüp de hep zayıf takımlarla oynamak. Mesela Feyenoord, işte Porto, Kızıl Yıldız böyle bir gruba düşmek istemezdim ben. Zaten söylüyordum. Bayern Münih biraz fazla oldu ama yani herhalde dünyanın en büyük iki takımından biridir Bayern Münih. Yani birincisi Real Madrid'dir şüphesiz. Bence ikincisi de Bayern Münih. Galatasaray'da gruptan çıkma iddiası güçlü bir şekilde bu maça çıkacak. İki maç üst üste kaybetse dahi ciddi bir şansı var. Bu maçları bir Galatasaray için bir gücünü test etme, Bayern Münih karşısında bakalım ne yapacağız. Bunu görme fırsatı olarak ben değerlendiriyorum. Ne yapacağımızı da göreceğiz. Oyuncularımızı parlatmak için de bir fırsat. Güzel bir maç olacak. Heyecanla bekliyorum. Yani
Bu
puan falan
arada
alırsak zaten çok zor olur.
özür dilerim ben şey deplasmanda dedim ama maç burada ilk maç. Şöyle bir şey var işte ilk 2 maç sonunda ki hani Kopenhag'la burada oynanan maç bir de galibiyetle bitmiş olsaydı bu daha da anlamlı olacaktı ama bu 2 maçı mağlubiyetle tamamlama lüksü var şu anda Galatasaray'ın. Özellikle işte Manchester deplasmanında galip gelmeyle beraber. Bundan sonra işte Kopenhag'la ve Manchester'la oynanacak maçlar sonrasında
4
gruptan
puan
çıkma
yeter.
konusunda aynen 4 puan yetiyor olacak. Dediğin gibi umarım işler yolunda gider. Senin dediğin gibi bu maçlar evet şeydir biraz da kendini gerçekten nerede olduğunu görme açısından sınayabileceğin maçlar bir taraftan da. Şeyde Manchester United maçı da öyleydi deplasmanda ki o gerçekten artık evet biz bir şeyler yapabileceğizi
Bir eşik
gösteren bir
atlandı
maçtı bir
o gün.
tarafta.
Bir eşik atlandı o gün.
Evet bir de şey diyeceğim yani Beşiktaş maçı birazcık da şeyi gösterdi yani açıkçası. Yani bu maçı hadi bir bitsin de artık hani biz de şeye bakalım. Bayern Münih maçına bakalım havasında geçti özellikle şeyden sonra. İkinci yarı tamamen. Bir de Beşiktaş'ta 10 kişi kalınca futbolcular birazcık o havaya girdi. Çok da yormadan kendilerini bu maça geçmiş oldular. Belli olmaz ya. Evet dediğin gibi bir Bayern Münih var bir taraftan da karşıda ama gerçekten belli de olmaz yani.
Bayern Münih iyi durumda. Herkes sallıyor da. Bayern Münih bayağı iyi.
Ya yok canım yani Bayern Münih'in kötüsü zaten ne kadar kötü olabilir.
İşte kötüsü değil. Onu demek istiyorum. Yani herkes şeye bakıyor da. İşte Kopenhag zorlandı. United'a 4-3 yendi. Ya United'ı eze eze 4-3 yendiler. 2 gol 88'den sonra falan
Evet
zaten.
evet. Evet.
Hakikaten eze eze yendiler United'ı.
Evet evet ben de izledim o maçı. Dediğin gibi yani çok iyi bir fark vardı zaten oyun olarak sahada.
Ama
Yani
futbolcular
skor biraz işte skor çok aldatıyor insanları da öyle değil yani dediğin gibi.
Kopenhag maçı çok sıkıntılı bir maçtı ama herkes Kopenhag'ı da çok küçümsüyor. Kopenhag geçen sene grubunda yanılmıyorsam Sevilla, Borussia Dortmund ve Manchester City vardı. İçeride üçüne de yenilmedi. Yani o deplasman kolay bir deplasman değil.
Evet.
Yani izleyenler de söylüyorlar zaten. Ben de sonra özetini izleyebildim Galatasaray maçıyla aynı saatte olduğu için. Yani adamlar hakikaten 80. dakikada da kazanacağı belliymiş o maçı. Bir
Yani
şekilde kazanacağı belli. Çok büyük takım. Ya yani şunu görmek istiyorum bir de ben. Okan Buruk bakalım ne hazırlayacak? Oyuncular ne yapacak sahada? Mesela Sacha Boey, Kingsley Coman karşısında ne yapacak? Yani o
evet.
eşiği de atlarsa nereye gidecek kim? Ya yani ne bileyim Zaha, Kerem yani pek çok oyuncuyu ben o sahada görmek istiyorum. Çok da merakla bekliyorum. Umarım ağır bir skor almayız. Öncelikle isteğim o. İyi bir mücadele olsun. Yani şey değil. Galatasaray bir önceki şampiyon katıldığında Paris Saint-Germain'e falan çok ağır mağlubiyetler almıştı. Bu kez öyle, Real Madrid'e de öyle. Bu kez öyle olacağını umuyorum. Umarım öyle olmaz. Çünkü çıkarken de o zaman aman fark yemeyelim. Şimdi bakalım ne yapacağız diye çıkıyoruz.
Çok kötü bir
Keyifli
kadroydu
olur.
ama o zamanki kadroya. Yani
Tabii
böyle
tabii.
çok yamalı bir
Ne oynadığı
kadroydu.
belli değil.
Evet. Şey var. Zaha dedin aklıma geldi. Beşiktaş maçında çok dikkatimi çekti. Zaha'nın özellikle defansif aksiyonlarda o geriye kadar gelmesi, işte beki takip etmesi falan filan, takım oyununda da o işin içinde olması bence sevindirici bir şey.
Zaha biraz oyununu dönüştürmeye çalışıyor bence.
Ya bu konuda şey yapıyor olması, özverili olması yani sevindirici Galatasaray adına bence. Bilmiyorum
Ya
yanlış mı
şöyle,
görüyorum?
Zaha'nın Crystal Palace'ta oynadığı oyun biraz daha Galatasaray'ın United ve Bayern karşısında oynadığı oyuna yakın. Ama yani sürekli önde basan, topu alıp değerlendirmeye çalışan ligdeki oyuna biraz yabancı ama becerileri bence uygun. Yavaş yavaş ayak uyduracaktır. Yani zaten lig maçlarını çok ciddiye almamak lazım bu tip oyuncular için. Çünkü bunlar olmadığında da Galatasaray zaten hepsini yeniyordu. Ligdeki takımların çok daha iyi seviyede olmalarına rağmen. Geçen sene Anadolu takımları. Onun için yani Zaha, Tete, Icardi zaten her maç fark yaratıyor. Pek çok oyuncu zaten çok düşük seviyede oynasa bile ligdeki seviye çok aşağıda kaldığı için iş yapıyor bu maçlar için. Bu oyuncular alındı. Neler yapacaklarını göreceğiz. Yani bu iki maçı arsız atlatırsa Galatasaray yenilse dahi sonraki iki maçtan 4 puan Galatasaray'ı son 16 turuna
İşte oradaki kritik
çıkaracaktır.
maçta son maç Kopenhag deplasmanı sen de dedin ya yani zor bir rakip gerçekten. Bir de o
Ama
deplasmanda
iddiaları kalmamış olabilir o maça kadar.
evet işte bakalım nasıl şekillenecek grup ilerleyen maçlarda. Hani belki de son sözü söylenecek maç olarak çıkacak Galatasaray Kopenhag deplasmanına. Hani umarım
Parken de biz tur parkene kalırsa biz atlarız.
ucunda iddia varsa Galatasaray oradadır diyorsun değil mi?
Ya parken stadında turlarız biz ya. Ekibi toplarız. Fatih Terim falan da gelir maçı izlemeye. O
Sinerji olur.
stattan çıkarız ya bunu oraya kalsın da.
Diyerek Fenerbahçe'ye geçelim istersen. Ligde 9'da 9, toplamda 17'de 17. Müthiş bir başlangıç Fenerbahçe'den. Onlar da Perşembe günü Ludogorets'le oynayacaklar
Zayıf
İstanbul'da.
bir rakip.
Zayıf rakip. Zaten Fenerbahçe şu an ya açık açık
Grubu
zaten
bitirdi.
söylüyorlar. Hani tabii ki grubu hani belki de kayıpsız bitirecekler ama hani bizim için burası birincil amaç değil, lig birinci amaç. Hani bu kadroyu kurdular evet ama bu kadroyu ligi kazanmak için kurdular aslında. Ama yine de gönül ister tabii ki Avrupa'da da bir böyle bir kadro kurulmuşken bir başarı elde edilmesini. Şu an Avrupa'da da gruplarda da 2'de 2 ile gidiyor ki şu an grup maçlarımız 2 maçı da neredeyse ikinci kadrosuyla oynadı Fenerbahçe. Muhtemelen bu şekilde tamamlayacaklar grup aşamasını. İşte iyi bir kadro kurmak aslında bir taraftan da Konferans Ligi'ni ciddi bir şey haline, hedef haline getiriyor aslında Türk takımları için. Umarım Beşiktaş bunu başarabilecek durumda değil şu anda ama umarım Fenerbahçe sonuna kadar götürmeyi başarır bu işi.
Yani Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'den güçlü 2-3 takım var zaten. Avrupa Ligi'nden kimler kalacak bilmiyoruz ama yani Fenerbahçe'nin ciddi bir şansı var. Onların tabii
Kesinlikle.
konsantrasyonları ligde daha çok. Ama Fenerbahçe ile ilgili ben biraz farklı şekilde bakayım. Fenerbahçe'ye bir ciddi bir teste tabi tutulduğunda görmek istiyorum. Ligde de Avrupa'da ilk takımlara karşı izledik. Bir de yaş ortalaması biraz büyük takım Fenerbahçe. Bakalım sezonun biraz erken form tutulmuş olabilirler. Sezonun ilerleyen kısmına nasıl gidecekler? Ben kadar Fenerbahçe'den puan kaybı beklemiyordum zaten. Bakalım Kasım ayı ile birlikte Trabzon, Adana Demir gibi maçlar, sonra derbiler. Bu maçları nasıl oynayacaklar göreceğiz.
Zorluk derecesi yüksek maçlara geliyor ama işte hani şey bence Fenerbahçe için çok sıkıntı olmayacak gibi geliyor bana erken form tutmak. Çünkü gerçekten geniş bir kadro var. Hani Fred evet çok önemli oyuncu. Yerini belki başka isimle dolduramıyorsun ama o da fizik olarak canavar gibi bir adam. Kolay kolay.
Ama her takımda, ya Fenerbahçe'de, Galatasaray'da zaten Fred'in bir alternatifi olmaz. Galatasaray'da da Torreira'nın bir alternatifi yok. Onun yokluğunda takımı idare edecek birileri lazım. Galatasaray'da bence Torreira eksik. Torreira da eksik ama Fenerbahçe'de Fred olmasa 2-3 maç idare edebilirler bir şekilde.
İşte o yüzden çok bu şanssızlık yaratacak gibi görünmüyor bu sezon için Fenerbahçe adına bence. Bilmiyorum bakalım. Yani dediğin gibi evet bu bir şey. Çok hani gerçek gücünü test edebileceği çok ciddi rakiplerle şu an karşılaşmış değil. Ama onu da görebileceğimiz periyoda yavaş yavaş giriyorlar. Şimdi Pendik'le oynadıktan sonra Trabzon hemen ardından Adana Demir deplasmanı. Sonra Beşiktaş maçı geliyor bir iki hafta sonra. Konya var, Kayseri var, Galatasaray var. Yavaş yavaş evet ciddi bir periyoda giriyorlar ki bir taraftan da Avrupa maçları oynanacak ki artık uzun bir süre milli arada yok.
Bir milli
Göreceğiz
ara daha
bakalım
var.
efendim.
Kasım ayında bir milli ara daha var.
En azından bu maçları oynayacak o araya kadar. Hani onu demek
Evet. Evet,
istedim. Yani bu
evet. Evet.
periyoda girmiş olacaklar yani milli araya kadar en azından. O şeyi ne kadar daha devam ettirecekler? Aynı kalite, aynı oyun kalitesiyle, aynı fiziki kaliteyle ne kadar devam edebilecekler? Onu da görmüş olacağız. Bir diğer temsilcimiz de Beşiktaş. Beşiktaş'ı bugün çok konuştuk gerçi ama Beşiktaş da deplasmanda Bodo ile oynayacak. Bodo Glimt'le oynayacak. Bu İstanbul'daki Lugano maçından sonra işte Norveç'te Bodo'ya karşı nasıl oynanır? Ne olur? Sonuç ne olur? Emin değilim gerçekten. Hani şey vardı. Hani ön eleme oynadığımız periyotta ya acaba Beşiktaş'ta acaba bir çeyrek görebilir mi bu kupada diye böyle bir düşünürken şimdi gruptan çıkabilir mi acaba bu oyunla diye insan düşünmüyor değil açıkçası.
Beşiktaş için ciddi bir hedef olmalı bence Konferans Ligi. Hala bir şansı var. Yani asılmalı ona ligde çünkü ciddi anlamda geri düştü. Peki Fenerbahçe ile Galatasaray da yani sezon sonuna kadar belki Fenerbahçe 11 puan kaybedecek. Belki 15 kaybedecek. Yani çok zor Beşiktaş'ın işi. Onun için Konferans Ligi'ne asılmak mantıklı. Burak Hoca'nın da yerinde olsam ben onu yaparım. O gruptan çıkacak bir kadrosu var. Yani Bodo Glimt de iyi durumda değil şu an. 1-2 sene önce Konferans Ligi'nde bayağı ilerlemişlerdi. Roma'ya bayağı sıkıntı çıkarmışlardı. Ama şu an içeride dışarıda yenilmeyecek bir takım değil. Ben Beşiktaş'ın kazanabileceğini düşünüyorum. Bu maçta bir ayağa kalkma maçı olabilir. Doğru 11 ile doğru oyunla bence kazanılabilecek bir maç. İklimde tam soğumadan Norveç'e gidiyor olmak iyi. 3 puanı almalı Beşiktaş. Bakalım göreceğiz.
Evet yani zor günler Beşiktaş için. Umarım dediğin gibi buradan ayağa kalkış için bir
Şunu da
fırsat olur.
söyleyeyim. Demin söylemedim. Yani seçimin de 17 Aralık'a bırakılması çok saçma. Beşiktaş'ın bu sezonunu heba ettiler. Yani bir an önce bu seçimi yapıp yeni yönetim, yeni hoca devam etseler her şey çok daha güzel olacaktı. Ama yani yeni Ahmet Nur Çebi yönetimi bırakamıyor yönetim.
Ya işte şey hani tarihin açıklanması bile ne kadar sürdü
Bir
seçim
ay sürdü.
tarihinin. Yani evet maalesef. Bu süreci yönetmek bile bir şeydir. Onu bile başaramıyorlar, beceremiyorlar. Böyle insanlarla karşı karşıyayız maalesef. Umarım en yakın zamanda bu düzenden Beşiktaş kurtulur ki gerçekten ligde toptan kalite açısından çok kötü bir sezon geçiriyoruz. Yani her sezon yavaş yavaş kalite artacak diye umarken son iki sezonda yavaş yavaş kalite yerlere indi ki buna Beşiktaş da dahil oldu maalesef. Trabzonspor şampiyonluktan sonra onlar da büyük bir kadro erozyonu yaşadı. Adana Demirspor da olmasa yani o ilk 3 sırayı zorlayacak aşağıdan hiçbir takım yok neredeyse. Gerçekten vahim bir durum var bir taraftan da. Umarım işte bu yönetim değişikliğiyle birlikte Beşiktaş da birazcık daha mantıklı adımlar atmaya başlar diye umut ediyorum açıkçası. Diyerek senin de ekleyeceğin bir şey yoksa yavaştan toparlayalım.
Ağzına sağlık.
Senin de ağzına sağlık. Bu hafta Altı Çizili'de Barış Arıkan'la beraberdik. Derbiyi, derbi üzerinden bayağı bir Beşiktaş'ı konuştuk yine maalesef. Bir taraftan da Avrupa Kupası'nda oynayacak 3 takımımıza ufak ufak değinmeye çalıştık. Önümüzdeki hafta yeni konularla tekrar karşınızda olmaya çalışacağız. Geçiş oyununu tüm podcast mecralarından aynı zamanda da YouTube'dan GoCast adıyla takip edebilirsiniz. Daha da önemlisi yorum ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Önümüzdeki hafta yeni konularla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.